Ayrım 7. Aslanlar Vadisi. Ken Follett. Sayfa 72. Bir süredir sancı gelmemişti. Rabia'yı izlerken karnında yepyeni şeyler hissediyordu şimdi. Bir baskı hissi ve itme ihtiyacı. Dayanılmaz bir şeydi bu. Jane daha fazla dayanamayıp ıkınmaya başladı. İnliyordu şimdi ama sancıdan değil de ıkınma eyleminin güçlüğünden. Rabia'nın uzaklardan konuşur gibi başladı. Çok iyi dediğini duydu. Bir süre sonra ıkınma ihtiyacı geçmişti. Zehra bir fincan yeşil çay getirdi. Jane oturup yudumladı çayını. Çok sıcak ve tatlıydı. Zehra benim yaşımda diye düşündü. Düşükleri ve ölü doğanları saymazsak 4 çocuğu var şimdi. Sağlıklı, genç, dişi kaplanlar gibi o canlılık dolu kadınlardan biriydi. Daha pek çok çocuğu olacaktı herhalde. Kadınların çoğu o ilk günlerde Jane'e karşı kuşkulu ve düşmanlarken o saklamaya gerek duymadığı bir merakla yaklaşmıştı. Zehra vadinin saçma gelenek ve göreneklerine karşı sabırsızdı ve sağlık, çocuk bakımı ve beslenme konusunda batılı fikirlerini öğrenmeye istekliydi. Böylece Zehra yalnız Jane'in arkadaşı olmakla kalmamış, sağlık eğitimi programının öncülerinden biri olmuştu. Ancak Jane bugün afyon yöntemlerini öğrenmekteydi. Rabia'nın yere plastik bir örtü serdiğini gördü. Ortalıkta bu kadar çok plastik olmadığı günlerde ne yaparlardı? Zehra dışarıdan getirdiği bir koca kumlu toprağı örtünün üzerine serpiştirdi. Rabia alçak sehpanın üstüne birkaç eşyasını yerleştirdi. Jane bunların içinde temiz bezleri ve daha kılıfı içinde bir jilet bıçağını görünce sevindi. Ikınma ihtiyacı yeniden baş göstermişti. Jane gözlerini kapattı. Pek sancı denemezdi buna. İnanılmaz bir kabızlık çekiyordu sanki. Ikınırken inlemek kendisini rahatlatıyordu. Sancı kesildiğinde Rabia çömelip Jane'in şalvarının uçkurunu çözüp şalvarı çıkardı. ''Seni yıkamadan önce işemek ister miydin?'' ''Evet.'' Jane yaşlı kadının yardımıyla kalkıp köşedeki paravanın ardına gitti. Rabia omuzlarını tutarken oturağın üzerine çöktü. Zehra bir tas sıcak su getirmiş, oturağı götürmüştü. Rabia Jane'in göbeğini, bacaklarını, bacak arasını yıkadı. Sonra kendi ellerini yıkayıp kuruladı. Jane'e küçük bir kavanoz içindeki mavi tozu gösterdi. ''Bakır sülfür diye düşündü Jane. Bu kötü ruhları kovar.'' dedi. ''Ne yapmak istiyorsun?'' ''Alnına biraz süreceğim.'' ''Pekala, teşekkür ederim.'' Rabia Jane'in alnına tozdan bir tutam sürdü. Zararsız olduğu sürece büyüye aldırmam diye düşündü Jane. Ama gerçek bir tıbbi sorun çıkarsa ne yapacak acaba? Bu bebek zamanından tam olarak kaç hafta erken doğuyor acaba? Yeni bir sancı dalgasından sonra kendini bitkin ve uykulu hissetti, gözlerini kapattı. Rabia'nın gömleğini, o gün öğleden sonra 100 yıl önce Jean-Pierre'den aldığı gömleği açtığını ve karnına bir maddeyle, herhalde tereyağı ile masaj yaptığını fark etti. Kadın parmaklarını bastırdı, Jane gözlerini açıp ''Bebeği yerinden oynatma.'' dedi. Rabia başını salladı ama elinin biri karnının üst kısmında, ötekisi altında olmak üzere bastırmaya devam etti. ''Sonunda başı aşağıda.'' dedi. ''Her şey yolunda. Çok yakında doğacak. Kalkmalısın artık.'' Zehra ile Rabia kadını kaldırıp üzerine toprak serpiştirdikleri plastik örtüye doğru yürüttüler. Rabia arkasına geçip ''Ayaklarımın üstüne bas.'' dedi. Jane yaptığı şeyin mantığını kavrayamadıysa da denileni yaptı. Rabia arkada kendisi de çömelerek Jane'i çömeltti. Demek yerel doğum pozisyonu buydu. ''Rabia benim üzerime otur.'' dedi. ''Seni tutacağım.'' Jane ağırlığını yaşlı kadının bacaklarına bıraktı. Şaşırtıcı derecede rahat ve güven verici bir pozisyondu bu. Jane kaslarının gerildiğini hissetti yine. Dişlerini gıcırdatarak ıkındı. Zehra da önünde çömelmişti. Jane bir süre içindeki baskıdan başka bir şey düşünemedi. Sancı geçince kendini Rabia'ya bıraktı. Birden yepyeni bir sancı başladı. Bacak arasında keskin bir yanma. ''Zehra geliyor.'' dedi. ''Ikınma.'' dedi Rabia. ''Bırak bebek kendi çıksın.'' baskı azalmıştı. Rabia ile Zehra yer değiştirdiler. Rabia Jane'in bacakları arasında çömeldi. Kasılma yeniden başladı.
''Ikınma'' dedi Rabia, ''sakin ol.''
Jane sakinleşmeye çalıştı. Rabia kadının yüzüne baktı, elini uzatıp yanağına dokundu.
''Sıkma kendini, ağzını gevşek bırak.''
Jane çenelerini gevşetince biraz rahatladığını fark etti. O yakıcı duygu yeniden başlamıştı. Jane çocuğun doğmak üzere olduğunu anladı. Başını çıkardığını, kendisinin yarığını inanılmayacak kadar gerdiğini hissediyordu, acıyla bağırdı. Bebek dışarı çıkar gibi oldu. Bir an hiçbir şey hissetmedi Jane. Rabia dualar ederek ellerini uzattı. Jane gözyaşları arasında ebenin elinde yuvarlak ve kara bir şey gördü.
''Çekme sakın'' dedi. ''Kafasını çekme.''
''Olur'' dedi Rabia. Jane kasılmayı yeniden hissetti. Omzu için hafifçe ıkın dedi Rabia. Jane gözlerini kapatıp hafifçe ıkındı.
Şimdi öteki omzu dedi Rabia az sonra.
Jane bir daha ıkındı. Büyük bir rahatlama vardı şimdi içinde. Bebeğin doğmuş olduğunu anladı. Bakınca Rabia'nın kolları arasında gördü çocuğu. Derisi buruşuk ve ıslaktı. Başı ıslak koyu saçlarla kaplıydı.
İyi mi diye sordu.
Rabia yanıt vermeden dudaklarını büzüp bebeğin hareketsiz yüzüne doğru üfledi.
''Ölü diye düşündü Jane. İyi mi?'' diye sordu yine.
Rabia bir kere daha üfledi. Bebek ağzını açtı, ağlamaya başladı.
''Tanrı'ya şükürler olsun, yaşıyor.'' diye mırıldandı Jane.
Rabia sehpadan temiz bir bez alıp bebeğin yüzünü sildi.
''Normal mi?'' diye sordu Jane.
Rabia Jane'in gözlerinin içine bakıp gülümsedi.
''Evet, kızın normal.''
''Normal diye düşündü Jane. Kız, bir kız doğurdum, bir kız.'' Birden içinin boşaldığını hissetti. ''Bir dakika bile daha böyle ayakta duramam diye düşündü. Yatmalıyım.'' dedi. Zehra kadını şilteye götürüp sırtına yastıkları yerleştirdi. Bebek Rabia'nın elindeydi ve hala göbek bağıyla annesine bağlıydı. Jane oturunca Rabia bebeği kurulamaya başladı. Jane göbek bağının titremesinin kesildiğini, kuruduğunu, beyazlaştığını gördü.
''Kesebilirsin artık.'' dedi.
''Biz sonun gelmesini bekleriz.'' dedi Rabia.
''Şimdi kes lütfen.''
Rabia kuşkulu görünüyordu ama denileni yaptı. Masadan bir parça beyaz iplik alıp bebeğin göbeğinden birkaç santim ötede bağladı. Daha yakından bağlamalıydı diye düşündü Jane ama önemi yok. Rabia yeni jileti çıkardı.
''Bismillahirrahmanirrahim.'' diyerek göbek bağını kesti.
''Bebeği bana ver.'' dedi. Rabia ''sakın emzirme.'' diyerek bebeği verdi. Jane Rabia'nın bu konuda haksız olduğunu biliyordu.
''Sonun çıkmasına yararı olur.'' dedi.
Rabia omuzlarını silkti. Jane bebeği göğsüne yaklaştırdı. Jean-Pierre'in öptüğü zamanlarda olduğu gibi meme başları irileşmiş ve müthiş bir zevk verecek kadar duyarlı olmuşlardı. Memesiyle bebeğin yanağına dokununca bebek içgüdüsel bir hareketle başını çevirip küçük ağzını açtı. Memeyi ağzına alır almaz da emmeye başladı. Jane karnında bazı hareketler hissediyordu. Ikınma hissine boyun eğdi. Az sonra kaygan son çıktı içinden. Rabia bunu dikkatle bir beze sardı. Bebek emmeyi bırakıp uyumuştu. Zehra bir bardak su verdi. Jane suyu bir yudumda içti, başka istemedi. Yorgun ve çok mutluydu. Göğsünde sakin sakin uyuyan kızına baktı. Kendi de uyumaya hazırdı artık.
''Bebeği sarmalıyız.'' dedi Rabia.
Jane bebeği kaldırıp yaşlı kadına uzattı. ''Chantal.'' dedi. ''Adı Chantal'dır.'' Sonra gözlerini kapattı. 5. Bölüm. Alice Tyler Washington'dan New York'a Eastern Hava Yolları'nın uçağıyla gitmişti. LaGuardia Havaalanı'nda bindiği bir taksiyle New York City'deki La Plaza Oteli'ne gitti. Otele girince sola sapıp 58. sokak asansörlerine doğru yürüdü. Asansöre iyi giyimli bir adamla elinde Saks mağazasının torbası olan bir kadın bindi. Adam 7. katta indi. Alice 8. katta indiğinde kadın yukarı doğru devam etti. Alice geniş otelin koridorunda tek başına yürüdü. 59. sokak asansörlerine kadar. Burada bindiği asansörle bodrum katına inip oteli 59. sokak kapısından terk etti. Kimsenin kendisini izlemediğine emin olunca bir taksi çağırdı, Penn istasyonuna gitti ve oradan Queens'te Douglaston'a giden trene bindi. Oden'in ninnisinden birkaç mısra takılmıştı aklına trende giderken. Zaman ve ateş siler çocukların güzelliklerini ve mezarda çocuğun ömrünün kısalığını kanıtlar. Paris'te genç bir Amerikalı şair rolünü oynamasından bu yana bir yıl geçmesine rağmen şiir zevkini kaybetmemişti hala. Düşmanlarının kesinlikle öğrenmemeleri gereken bir görev aldığından kendisini izleyen olup olmadığını sürekli kontrol etmek zorundaydı. Trenden Flushing'de inip bir sonraki treni beklemeye başladı. İstasyonda kendisiyle birlikte inip bekleyen kimse yoktu. Aldığı bu önlemler yüzünden Douglaston'a vardığında saat 5 olmuştu. İstasyondan sonra yürüdüğü yarım saat boyunca nasıl bir yaklaşımda bulunacağını, kullanacağı sözcükleri, bekleyebileceği tepkileri düşündü. Uzaktan Long Island boğazını gören bir sokağa varınca bir duvarı renkli camlı küçük bir evin önünde durdu. Kapıda küçük bir Japon arabası vardı. Eve doğru yürürken kapı 13 yaşlarında sarışın bir kız tarafından açıldı. "Selam Petal," dedi Alice. "Merhaba baba." Alice her zaman olduğu gibi biraz gururlu ve hafif bir suçlulukla öptü kızını. Kızı şöyle süzünce Michael Jackson tişörtünün altına sütyen giymiş olduğunu fark etti. Yeniydi bu. Bir kadın oluyordu. "Vay canına," diye düşündü. "Kız içeri gelir miydin?" diye saygıyla sordu. "Elbette." Alice kızının ardından eve girdi. Arkadan daha da kadınsıydı kız. İlk kız arkadaşını hatırladı Alice. Kendisi 15 yaşındaydı. Kız da Petal'dan fazla büyük değildi. Hayır, daha küçüktü. 12'sindeydi. Ve ben elimi onun kazağından içeri sokardım. "Tanrım, kızımı 15 yaşındaki oğlanlardan koru." Küçük ve derli toplu oturma odasına girdiler. "Oturmaz mısın?" dedi Petal. Alice oturdu. "Sana bir şey ikram edebilir miyim?" "Sakin ol," dedi Alice. "Bu kadar kibar olman gerekmez. Ben senin babanım." Kız şaşkın ve kararsız görünüyordu. Sanki yanlışlığını bile bilmediği bir hareketi için azarlanmış gibi. Bir an sonra "Saçlarımı fırçalayayım sonra gideriz," dedi. "Elbette." Kız dışarı çıktı. Alice onun bu kibarlığını rahatsız edici buluyordu. Kendisinin hala bir yabancı olduğunun belirtisiydi bu. Kızının ailesinin normal bir üyesi olmayı başaramamıştı hala. Son bir yıldır Paris'ten döndüğünden beri kızını ayda en az bir kere görüyordu. Kimi zaman bütün günlerini birlikte geçirirler, kimi zaman da o gün olduğu gibi onu yemeğe götürürdü. Kızıyla bu bir saati geçirmek için tam 5 saatini harcıyordu oraya gelinceye kadar ama kızı bunu bilemezdi. Alice'in amaçladığı şey pek iddialı değildi. Kızının yaşamında küçük ama sürekli bir yeri olsun istiyordu. Bu işinin tipini değiştirmesini gerektirmişti. Artık fazla dışarıda çalışmıyordu. Üstelik hoşnut kalmamışlardı bu durumdan. Pek az iyi gizli ajan vardı, kötüleri ise yüzlerceydi. Kendisi de yeteneğini kullanmanın görevi olduğunu düşünerek ilk başlarda istememişti bunu. Ancak 1-2 yılda bir dünyanın uzak bir köşesine gitmeye devam ettikçe kızının sevgisini kazanamazdı. Üstelik ona nereye ve neden gittiğini söyleyemiyorsa. Ayrıca kızı kendisini sevmeyi öğrenmeye başlamışken ölüm tehlikesini de göze alamazdı. Heyecanı, tehlikeyi ve kimsenin yapamayacağı kadar önemli bir işi başarmakta olduğu duygusunu özlüyordu. Ancak çok uzun zamandır duygusal ilişkileri hep geçici olduğundan artık sevgisi sürekli olan en az bir kişiye ihtiyaç duymaktaydı. Kızı beklerken içeri Gil girdi. Alice ayağa kalktı. Eski karısı beyaz yaz elbisesi içinde sakindi. Alice kadının uzattığı yanağını öptü. "Nasılsın?" diye sordu Gil. "Her zaman olduğu gibi. Ya sen?" "Ben müthiş meşgulüm." Kadın ayrıntılarıyla ne kadar işi olduğunu anlatmaya başlayınca Alice her zaman olduğu gibi kulaklarını tıkadı. Ondan kendisini sıkıntıdan patlatmasına rağmen hoşlanırdı. Bir zamanlar onunla evli olduğunu düşünmek bile garip geliyordu şimdi. Ama o İngiliz edebiyatı dersinde en güzel kız, kendisi de en zeki gençti. Yıllardan 1967'ydi. Herkes kafayı bulmuştu ve özellikle Kaliforniya'da her şey olabilirdi. Birinci yılın sonunda beyaz giysiler içinde evlenmişler, biri bir sitarla düğün marşını çalmıştı. Alice sınavlardan kalmış, okuldan atılmış ve askere çağrılmıştı. Kanada'ya da İsveç'e kaçacağı yerde koyun gibi askerlik şubesine gitmişti. Buna Gil dışında herkes şaşmıştı. Karısı artık evliliğin süremeyeceğini anlamış olup Alice'in kaçış yolunu nasıl bulacağını merakla beklemekteydi. Saigon'da baldırında bir kurşunla yatarken, koltuk zırhlı ama helikopterin altı zırhsız olduğundan helikopter pilotlarında en çok rastlanan bir yaraydı bu, boşanma davası kesinleşmişti. Kendisi Hela'dayken biri boşanma ilamını yatağına bırakmıştı. Hela'dan döndüğünde kağıtla birlikte bir madalya daha buldu. 25. bu. O günlerde madalyaları biraz bolca dağıtıyorlardı. ''Boşanmışım'' demişti yanında yatan askeri. ''O da sahi mi? Gel bir el iskambil oynayalım'' demişti. Gil kendisine bebekten söz etmemişti. Alice birkaç yıl sonra casusluğa başlayıp da egzersiz olarak Gil'i bulmayı üstlendiğinde öğrenmişti bunu. Çocuğun 1960 sonlarının pek yaygın adı olan Petal olduğunu, kocasının da bir kısırlık uzmanına görünmekte olduğunu saptamıştı. Petal'dan kendisine söz etmemek Gil'in kendisine yaptığı tek kötülük olmuştu. Ancak kadın bunu yine de kendisinin iyiliği için yaptığını hala savunurdu. Petal'ı arada sırada görmekte ısrar etmiş, kızı Burner'da baba demesini önlemişti. Ancak geçen yıla kadar ailenin bir üyesi olmaya kalkışmamıştı. ''Arabamı almak ister miydin?'' diyordu Gil. ''Sence bir sakıncası yoksa?'' ''Yok elbette.'' ''Teşekkür ederim.'' Gil'in arabasına ödünç almak ayıptı ama Washington'dan arabayla gelmek uzun sürerdi. Ayrıca bu bölgede araba kiralamak istemiyordu. Düşmanları günün birinde kayıtlardan kiralama ya da kredi kartı şirketlerinden bunu öğrenirlerse Petal'ı öğrenmemeleri için bir neden kalmazdı. Bir başka seçenek de her araba kiralayışında yeni bir kimlik kullanmaktı ve siyah masabaşı memuruna bunları asla sağlamazdı. Alice bu yüzden ya Gil'in arabasını alır ya da orada bir taksiye binerdi. Petal sarı saçlarını omuzlarına atmış olarak geldi. Alice ayağa kalktı. ''Anahtarlar arabada'' dedi Gil. Alice Petal'a döndü. ''Sen bin, ben hemen geliyorum. Gil'e onu bir hafta sonu Washington'a çağırmak istiyorum.'' dedi. Gil anlayışlı ama sertti. ''Gitmek isterse gidebilir ama istemezse ben zorlamam.'' ''Haklısın, sonra görüşürüz.'' Alice kızını Little Mac'de bir Çin lokantasına götürdü. Kız Çin yemeklerini severdi. Evden uzaklaşınca biraz rahatlamıştı da. Alice doğum gününde şiir gönderdiği için teşekkür etti. Doğum gününde kendisine şiir gönderilmiş başka kimseyi tanımıyorum dedi. Alice bunu iyiye mi kötüye mi çeksin anlayamamıştı. Üstünde sevimli bir kedi olan bir doğum günü kartından daha iyidir umarım. Öyle kız güldü. Arkadaşlarım seni çok romantik buluyorlar. İngilizce öğretmenim yazdıklarının yayınlanıp yayınlanmadığını sordu. Basılacak kadar iyi bir şey yazmadım daha. İngilizce dersini seviyor musun? Matematikten çok seviyorum. Matematikte berbatım. Ne okuyorsunuz, oyun falan mı? Hayır ama bazen şiir öğretiyorlar. Sevdiğin bir şiir var mı? Kız bir an düşündü. Papatyalar hakkında olanı seviyorum. Ben de. Kimin yazdığını unuttum ama. William Wordsworth. Tamam, hatırladım. Başka? Pek yok. Ben daha çok müzikle ilgilenirim. Michael Jackson'ı sever misin? Bilmem, plaklarını dinlediğimi sanmıyorum. Çok esaslıdır. Kız kıkır kıkır güldü. Bütün arkadaşlarım bayılıyorlar ona. İkinci keredir bütün arkadaşlarım diyordu. Şu anda arkadaşları yaşamının en önemli şeyiydiler. Bir ara arkadaşlarınla tanışmak isterdim dedi Alice. Baba, bunu isteyemezsin. Bir sürü kız hepsi. Alice hafifçe itildiğini hissederek bir süre yemeğiyle oyalandı. Beyaz şarap içiyordu. Fransız adetlerinden kurtulmak kolay değildi. Bak Petal, düşünüyordum da neden bir hafta sonu Washington'a gelip benimle kalmıyorsun? Uçakla bir saatte gelirsin, iyi vakit geçirirdik. Kız gerçekten şaşırmıştı. Washington'da ne vardır? Başkanın oturduğu Beyaz Saray'ı gezebiliriz. Üstelik dünyanın en iyi müzeleri Washington'dadır. Benim evimi hiç görmedin sonra. Fazladan bir yatak odam var. Alice kızın ilgilenmediğini görünce sustu.
Bilmem ki baba. Hafta sonları yapacak o kadar çok iş var ki. Ev ödevi, partiler, alışveriş, dans dersleri. Ne bileyim, bir sürü şey işte.
Alice düş kırıklığını saklamaya çalıştı. Önemi yok. Boş olduğun bir zaman gelebilirsin.
Tamam. Kızın rahatladığı açıkça görülüyordu.
Yatak odasını hazırlarım. İstediğin zaman gelip kalabilirsin.
Tamam.
Ne renk badana istersin?
Bilmem.
En sevdiğin renk hangisi?
Pembe sanırım.
Pembe olacak o halde. Alice zorla gülümsedi. Gidelim haydi.
Arabada eve dönerlerken Petal babasına kulaklarını deldirmesinin bir sakıncası olup olmadığını sordu.
Bilmem, annen ne diyor?
Sen kabul edersen onca bir sakıncası yokmuş.
Gil kararda kendisine de bir pay mı tanıyordu, yoksa sorumluluğu mu üstünden atıyordu? Bu fikirden pek hoşlanmadım dedi. Süs olsun diye oranı buranı delmek için çok küçüksün daha.
Bir erkek arkadaşı olamayacak kadar genç miyim sence?
Alice buna evet demek isterdi. Çok küçük görünüyordu ama onun büyümesine de engel olamazdı ki.
Ara sıra çıkabilecek kadar büyüdüm ama ciddi ilişkiye girecek kadar değil dedi.
Kızın yüz ifadesini görmek için baktı. Bundan hoşlanmış gibiydi. Belki de artık ciddi ilişkilerden söz etmiyorlar diye düşündü. Eve vardıklarında Bernard'ın Ford'u kapının önündeydi. Alice Honda'yı onun arkasına bırakıp Petal'la içeri girdi. Bernard oturma odasındaydı. Çok kısa kesilmiş saçlı, iyi huylu, hayal diye bir şeye sahip olmayan ufak tefek bir insandı. Petal adamı heyecanla kucaklayıp öperek selamladı. Adam bundan biraz utanmış gibiydi. Alice'in elini sıktı. Washington'da hükümetin işleri yolunda mı ha?
Her zaman olduğu gibi.
Alice'in Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığını, Fransız gazete ve dergilerini okuyarak Fransız masasına günlük rapor hazırladığını sanıyorlardı. Bir bira içer misin?
Alice aslında istemiyordu ama dost havasını bozmak istemeyerek kabul etti.
Bernard birayı getirmek için mutfağa gitti. New York City'de büyük bir mağazanın kredi müdürüydü. Petal adamı kabul ediyor ve saygılı görünüyordu. Adam da çok sevgiyle davranıyordu kıza karşı. Gil ile başka çocukları yoktu. Doğum uzmanının bir yararı olmamıştı.
7. Ayrımın Sonu. Sayfa 84.